Podcast dinle.
Herkese merhabalar. Bugün geçen bölüm yarım kaldığımız raporun devamına bakacağız. Çok önemli içeriklerin olduğu bir rapordu. Yeterli vakitte bitirememiştik. Konuşacağımız ilk verimiz firmaların daha önce çalıştıkları influencerlarla çalışma oranları. Yani halini, tavrını bildiği, fiyatını vesaire çalışma tarzını bildiği. Bu oran %56 olmuş. Yenilerini deneyen %44. Ben bunun çok daha fazla olmasını beklerdim. Çünkü bu gerçekten önemli. Bununla ilgili başka bir veri daha gelecek önümüze. Uzun dönemli çalışma veya kampanya bazlı çalışma. Ben burada tamamen uzun dönemli, bizim kendi yaptığımız işlerde de uzun dönemli çalışmaların çok daha etkili olduğunu, bir influencer'ı bir markayla tüketicinin gözünde birleştirmenin çok daha yararlı olduğunu, hem satış anlamında hem görünürlük anlamında, itibar anlamında, algı anlamında çok doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Tabii bu üründen ürüne değişebilen bir şey. Yani FMCG sektöründeyseniz veya teknoloji sektöründeyseniz böyle anlık tabii ki kampanya bazlı iletişim çalışmaları olmalı. Buna kesinlikle itirazım yok. Fakat bence her markanın, bunu her kategori için söyleyebilirim, uzun dönemli çalıştığı influencer'lar olması gerekir. Bunları böyle, biz buna fikir önderi, dijital fikir önderi diyebilirsiniz. Normal fikir önderi diyebilirsiniz. Bu şekilde konumlayarak mesajlarınızı sürekli onun üzerinden dönemsel olarak aktarmanız gerekir. Ben böyle çalışmanın da uzun süreli olduğunda hem fiyat olarak, bütçe olarak markaya daha yararlı olduğunu hem de içerik olarak daha fazla şey elde ettiğini düşünüyorum. Bu aynı şekilde bütçe tarafı tam geçerli olmasa bile influencer tarafı için öyle. Çünkü influencer da içerik yaratmak durumunda. Güzel bir marka işbirliği olduğu zaman aslında kendine içerik sağlayacak sürekli bir şeylerle gelen yanında bir yol arkadaşı oluyor influencer için. O yüzden bunu çok önemli buluyorum. Bu veriyle ilgili benim gibi düşünenlerin burada CMO'lar arasında %67'si benim gibi düşünmüyor. Kampanya üzerinde biz influencer pazarlaması yaparız diyor. %33'ü her daim yaparız diyor. Bu aslında tam benim dediğim olmasa bile sonuçta ben o %33'lük gruptayım. Çünkü her zaman yapılması gerektiğini düşünmeyen uzun dönemde bir influencer'la çalışmayı da düşünmez. Tahminen o %33'ün içinde de yine ufak bir kesimdir bu sürekli bir fikir önderi olması gerektiğini düşünenler. Ama ben ne olursa olsun gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu bir siyah beyaz bir alan değil. Hayat gibi gri. Burada bir fikir önderiniz olur, bir dijital çalıştığınız insan olur çok uzun zamandır veya bir senelik, iki senelik, yanında kampanyalarla desteklersiniz tabii ona uygun kişilerle vesaire. Şimdi diğer bir konu, işin ölçümleme kısmına geçeceğiz ki burası gerçekten çok önemli. Neden? Bir kere en baştan beri konuştuğumuz veri, verinin bilgiye dönüşmesi, bunu özümseme, yorumlama gibi o süreçleri konuşmuştuk. Burada da aslında üçe bölünmüş bir iki tane veri söyleyeceğim. Dünya da bence hemfikir değil. Zaten raporda da net ortaya çıkmış. İlki tabii ki de influencerlardan artık sonuç görmek istiyoruz. Çok daha detaylı. Tüm CMO'lar, tüm ajanslar bunu görmek istiyor. Ama bu sonucun ne olduğunu önce bir, yani ne, bu sonuç nedir? Bunun %38,5'luk kısmı CMO'ların demiş ki bu araştırmada, bu satışa dönüştürme rakamıdır. %32,5'u demiş ki ben burada etkileşime bakarım ve kliklere bakarım demiş kampanyaya yönlendirilen. %30'a yakın, 29'da demiş ki ben burada influencer'ın bana sağladığı görüntülenmeye, işte impression dediğimiz etkileşim değil ama görünürlük diyelim, reach, erişim diyebiliriz aslında toparlamak gerekirse, bu benim için önemli demiş. Aslında bu güzel bir farklılık yaratıyor pazarda ama bunun ben bir seçime doğru gideceğini düşünüyorum. Şimdi satış yapan influencer var. Bir de hakikaten iyi etkileşim yapan influencer var. Bence bu ikisi, yani burada benim için elenecek olan kısım erişim, yani üçüncü son dediğim kısım. Satış veya görünürlük, bilinirlik yapmak isteyen, hedefleyen kampanyalarda amaçlarına göre bu ayrılacaktır. Ben biraz daha üçüncü dediğimin eleneceğini düşünüyorum önümüzdeki dönemlerde. Başka bir veri, influencerlarla ne için kampanya yapmak özelinde bir 3 tane seçenek sunmuş. 3 tane cevap çıkmış diyeyim. Orada da yine bir bölünme var ama bu çok çok daha yakın. Öbüründe satış biraz daha öne çıkmıştı tabii beklenilecek şekilde. Neredeyse aynı. Yani %33 diye düşünebilirsiniz. Oranları böyle tek tek söylemeyeceğim rakamlarla boğmamak adına. Satışları arttırmak için yapıyoruz demiş. Biri görünürlük için yapıyoruz demiş.
Öbürü de üçüncü diyen kısımda biz tamamen insanlara kendi içeriğimizi yaratmak. Yani aslında
bu konuyla ilgili ilk konuştuğumuz, benim yok olacağını düşündüğüm erişim amaçlayan kısım aslında burada yine üçüncü saydığım içerik üretmek için kullanım olarak bence bu da yok olacak. Çünkü ya bence bir dijitalde tamamen, bu benim tabii naçizane görüşüm,
bir erişim önemlidir. Bir de satış önemlidir ilk etapta. Tabii ki de user generated content dediğimiz şeyin de kıymetli ama bunun çeşitli alanları çok fazla var bence.
Yani bu böyle onları ayıran veya influencer'dan ayıran bir şey olduğunu düşünmüyorum. Herkes user, herkes UGC yapıyor yani bakıldığında. O yüzden bence burada yine satış ve erişimin görünürlüğün diyeyim pardon ve awareness yaratmanın, yani bir marka ile ilgili bilinirlik yaratmanın, ya bu marka tanıtımı olabilir, bir ürünün öne çıkan özelliği olabilir, awareness diye toplayabiliriz aslında. Şimdi son iki konumuz kaldı dikkat çekmek istediğim bu raporla alakalı. Influencer kampanyaları hangi platformlarda dağılmış durumda? Beni çok şaşırttı açıkçası bu istatistik. Instagram tabi beklediğimiz olarak %68 ama şaşırtan TikTok'un hem Facebook hem YouTube'u geçmesi. Yani Facebook geçmesi hadi bir nebze beklenir ama ben YouTube'un hala TikTok'tan önde olduğunu zannederdim. Bana sorsaydınız bu raporu okumadan önce. TikTok %45 ile ikinci. Tabii Facebook çok yakın takip ediyor 43'ü. O da ilk giren platform olduğu için çok ciddi bir kullanıcı sayısı var. Çok büyük bir havuz ve bu reklam işlerine en erken kafayı patlatan tabii haliyle platform. YouTube biraz geri kalmış. 4. 136. LinkedIn, Twitter %16, %15. Çok fazla, onlar bence bu seviyelerde hep kalacaktır. LinkedIn'in tamamen profesyonel odaklanmış olması, Twitter'ın da maalesef politik konulara gebe olan bir platform olması yüzünden böyle bir sonuç çıkacaktır. Burası da değişmeyecektir ama YouTube'dan bir atak bekliyorum. YouTube beni biraz ayaklılıkla uğrattı açıkçası. Ve şimdi göremediğim bir platform henüz. Tabii görmem kolay değildi ama belki ufaktan gelmiştir diye düşündüm. Twitch. Twitch'in tabii spor konusuna ayrıca geleceğiz. Konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de spor ve Twitch platformu aslında, daha detaylı. TikTok kullanıcısı ve Twitch kullanıcısının artışına dikkat çekmiş rapor. TikTok çok dramatik artıyor. 2019'da 35.528 iken, influencer bu arada tabii ki bu, 106.104 şu anda. Twitch 15.754'ten 36.660'a çıkmış. Kendi çapında neredeyse 2.20 katına çıkmış. TikTok da aynı şekilde. Twitch'ten daha iyi performanslar da göreceğimize eminim. Bu iki platformda gümbür gümbür geliyor. TikTok gelmiş zaten. Bunu net bir şekilde görüyoruz şu anda. Son olarak bir önceki aslında podcastlerimizden birinde güvenlik tarafıyla ilgili belki hatta bir yarım daha konuştuk, 1,5 podcast'te. Bu güvenlik konusu ve işte işin scam, yani fraud dediğimiz böyle sahtelik, yanlış yönlendirme gibi konulara çok açık dijital platformlar. Burada çok önemli bir gelişim olmuş. Çok hoşuma gitti bunu görmek. Bir yıl önce %68 oranında insanlar, bu ankete katılan CMO'lar, yöneticiler, pazarlamacılar, ben bir sahte düzenle ve sahtelikle karşılaştığını ifade etmiş. Bu yıl bu %38'e gerilemiş. Çok güzel bir oran. Çok memnun edici ve tatmin edici. Bu konuda emeği geçen hem tüm influencerlara hem ajanslara hem de kullanıcılara da tabii ki, onlarsız hiçbir şey olmuyor. Ben şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çok önemli gerçekten. Bu kısmı bizim mutlaka sıfıra indirip çözmemiz lazım her anlamda. Hızlıca günün sözü ve şarkısıyla bitirelim. Günün sözü çok çok severek takip ettiğim, bence yani sektörde veya bu gördüğüm fikir dünyalarında birine böyle üstad denecekse bence Serdar Kuzudoğlu bunlardan biri. Çok bence müthiş bir insan her anlamda, fikirleriyle, konuşmasıyla, aktarmasıyla vesaire. 2 Nisan 2020'de çok güzel bir tweet atmıştı. Ben de likelamıştım. Onu paylaşmak istiyorum sizle. Karşınıza çıkan her şeyi savunmak ya da karşı çıkmak zorunda değilsiniz. Bazı şeylerin sizin için hiçbir şey ifade etmemesine izin verin. Bırakın küçük dalgalar yerinde dursun. Mükemmel. Bazen ülke olarak da bence yaşadığımız sorunlardan bir tanesi bu. Bazen küçük şeylerin böyle akıp gitmesine izin vermiyoruz. Her şeye anlam yüklemeyi çok seviyoruz. Çok çok değerli bir söz olduğunu düşünüyorum. Günün şarkısında bu sefer biraz farklılık yaparım. Ben çok severim. Sevenler umarım. Zaten biliyordur bu tarzı sevenler, bu müziği sevenler, ama sevmeyenler için çok güzel bir giriş olabilir. Anthony Ramos'tan Bonos mu?
Ne zaman dinlesem hiç sıkılmadım. Senelerce sıkılmayacağım bir şarkı. Zaten kendisi Yunan müzik sektörünün çok önemli isimlerindendir. Eğer ufak bir ilginiz varsa ama hiç böyle nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız hem bu şarkıyla hem de Antonis Ramos'la başlayabilirsiniz. Sonra zaten Derya Deniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Podcast dinle.